Ayrım 7. Dönüş. Cemil Kavukçu. Sayfa 59. Pencerenin başında, elleri bedenine yabancı iki uzantı gibi yana sarkmış, sağ avucunda bir kibrit kutusu. Ayak parmakları üzerinde hafifçe yaylanarak sokağa bakıyor. Kendine komut verircesine ya da yüreklenmek için şimdi diyor ve ikinci kez biraz uzatarak yineliyor. Şimdi, yani yapacaklarımı kafamda bir sıraya koydum. Artık başlayabilirim. Oysa sıraya konan bir şey yok. Çünkü bugün de yapılacaklar belirsiz. Her ne kadar içi küçük bilyelerle dolu kibrit kutusunu ağır ağır sallayarak bir amaç belirlemeye çalışıyorsa da kararsız. Böyle günleri sevmiyor. Mızmız, bütün denetimleri elinden kaçırmış, ne yapacağını bilmez bir durumda, akşamın olmasını bekleyen, gün bitecektir en azından. İçkiye daha inandırıcı gerekçelerle sığınılabilecektir. Bir fazlalık gibi görüyor kendini. Oysa dün ne yapacağını biliyordu. Bütün gün bisikletle uğraşmış, akşama doğru bedensel bir yorgunluk duymuş, dinlenirken şarap yudumlamaktan büyük keyif almıştı. Biliyordu. Çoğu geceler peşini bırakmayan, ipe sapa gelmez düşler, evde dolaşan hayaletler, çocukluğundaki o tahta bacaklı kadının ayak seslerini bile duyuyordu. Bir türlü kopamadığı geçmişi ve nesli. Yorgun düşüyordu. Güne başlamalı. Bir ucundan başlamalı. Önce sobayı yakar ve çay demlerdi. Keyifli bir kahvaltı. Ardından günün ilk sigarası. Sonra odayı toplardı. Küçük çapta bir temizlik. Oda derli toplu ve sıcak olunca belki masanın başına oturup bir şeyler okur, altını çizdiği cümlelerin ya da paragrafların bir bölümünü defterine yazardı. Belki de boyalarını, tuvalini, paletini çıkarır, bir türlü beceremediği neslinin portresini yapmaya çalışırdı. Ev dar gelecekse dışarı çıkar, Yakup'un kahvesinde otururdu. Kibrit kutusunu hafifçe aralıyor. Avcuna birkaç bilye düşüyor. Parlaklıkları ve benzerlikleri şaşırtıcı bilyeleri iyice yüzüne yaklaştırarak bakıyor. Her birinde kendi yansılarını görüyor. Balık gözü ve çirkin. Şimdi bütün duvarlar neslinin gözleri oldu. Gülüşü sindi odaya. Belli belirsiz soluması. Yaptığı her işte, her davranışta onun denetimini duyumsuyor. Örneğin bilyeler. Neslinin de onları gördüğünü, benzerlikleri ve parlaklıkları karşısında hayranlığını gizleyemediğini, kaşlarını kaldırarak şaştığını görür gibi. Ekseninden en küçük bir sapma olmadan dönecek biçimde akort edeceğim tekerleği. Kusursuzluk peşindeyim, biliyor musun? Saptadım. Tam 25 TL gereksinimim var. Neredeyse hepsini değiştiriyorum. Arka tekerleğin dönüşünde şaşmamak elde değil, hiç aksama yok. 4 fren pabucu aldım. 2 tür pabuç var dedi satıcı. Birinin ederi daha yüksek. Ama daha dayanıklı. Avrupa'ymış. Ben de iyisi olsun dedim. Çünkü tehlikeli yolculuklar düşlüyorum hep. Pedal çevireceğim ve uzaklaşacağım. Kendimden, senden, düşlerden, korkulardan. Pedal çevireceğim. Yorulacağım. Yoruldukça arınacağım. Düşün yakamdan düşlerim. Her şeyin başı devinim. Gitmek eyleminin bütün zamanlarına vurgunum bu sıra. Dış lastikler idare eder. Ama iki iç lastik almam gerekecek. Bisikletçi, ayarlarım abi dedi. Ayarlayacak. Sevdi beni. Belki de acıdı. Yeni almıyorum. Odunluktaki bisiklet canlanıyor. Eskiden olduğu gibi büyük geziler yapacağız. Ama sen bilmezsin. Çünkü o zamanlar yoktun. Uzak köylere gideceğiz. Patikalardan geçeceğiz. Ve nasıl bir bisiklet cambazı olduğumu göreceksin. Dik köy yollarına tırmanırken terleyeceğiz. Bisiklet bizi değil, biz bisikleti taşıyacağız zaman zaman. Ama iniş çok korkunç. Sigarasını almak için masaya döndüğünde gece yazdığı notu okudu. Birçok kavram üzerinde net ve açık bir biçimde düşünülecek. Altı birkaç kez çizilmiş ve tarih atılmış. 25 Şubat, saat 1.25. Onun altında karar ve iki nokta üst üste. Önce özgürlük. Binlerce kez kullandığım, kimi yerli yersiz, kimi amacına uygun bu sözcük üzerinde ne yazık ki çok az şey biliyorum. Nerede başlayıp nerede bittiği bilinmeyen bir karmaşa. Kalkıp alt kata inmek konusunda özgürüm. Ya da avluya çıkmak, ya da sigara içmek. Peki, düşündüklerimi ilhamiye ya da bir başkasına açıklayabiliyor muyum? Temel bireysel haklarımı ne kadar ve nasıl kullanıyorum? Korkuya, şiddete, baskıya, gözdağına tutsak olmadım mı? O halde diyorum ki, iki nokta üst üste koyarak, şu anda bu evin içinde istediğimi yapabildiğime göre özgürüm ya da müyüm nesli. Belki de Orhan Veli'nin bedava yaşadığımızı muştulayan şiiri yeterli. Çünkü hava ama su değil, yağmur çamur bedava. Kararın hemen altında devinim. Ona da iki nokta üst üste. Geceleri yatağa girdiğimde, oh dünya varmış diyecek, yorgun bir beden içinde benim. Gereksiz düşünceler, o da ne demek? Yıpratıcı düşünceler, kuruntular demek istedim nesli. Üretemeyecek, geçmişin yararsız sokaklarında zaman yitirmeyecek bir beyin için devinim. Huzur için devinim. Nesli. Sokaktaki şu iki kız çocuğunu görüyor musun? Bir masaldan kaçmış gibiler. Kötü kalpli üvey anneleri, yakışıklı prens görür de biriyle evlenir korkusuyla, kendi öz kızı çirkin çünkü, büyülü bir şurup içirince birden küçülüvermişler. Uzun etekleri sımsıkı örtülmüş başları ve koltuklarının altındaki kutsal kitaplarıyla yürüyorlar. Hani otomobilin penceresinden bir arı girer, camlarda vınlayıp bir anlam veremediği bu saydam duvarı aşmak için çabalar, kilometrelerce sonra otomobil durduğunda bambaşka bir coğrafyaya çıkar ya, bu masal kaçkınları da öyle. Yürüyorlar ama nereye? Yürekleri bilinmez korkular ve günahlarla tutuşmuş iki kadının örneklenmiş maskotu gibiler. Sen hiç böyle giyinmedin nesli. Sağdan sola ve anlamını bilmediğin bir yazıyı okumadın. Çünkü o yaşlarda İngilizce kurslarına gidiyordun. Bu iki çocuk ruhlarını sarıp sarmalayan karabasanın ayrımında değiller. Ve nasıl da ağır başlı yürüyorlar. Gözleri hep önlerinde. Baksana. Bu bana neyi anımsatıyor biliyor musun? Uzun ve sıkıcı yaz günlerini. Bir Haziran, öğle sonu. Ama eski bir Haziran. İstersen oraya gidelim. Belki kafanda benimle ilgili tamamlanmamış o yapıya yeni taşlar koymana yardımcı olabilirim. Ne dersin? Bilmediklerin o kadar çok ki. Yani benimle ilgili. Rahatla nesli. Rahatla. Şimdi şarkılara geçebiliriz. Kapıyı çalıyorlar. Arnavut kaldırımı bir sokak. Bir yanda tek ve iki katlı evler, öbür yanda ise büyük bir yonca tarlası uzanıyor. Hayvanlar ve çocuklar girmesin diye tarlanın sokaktaki sınırı boyunca dikenli tel çekilmiş. Evlerin duvarlarında tütün aynaları. İki öküz kuyruklarını savura savura bir arabayı çekiyorlar. Öyle bezgin ve dalgınlar ki uykuda sürükleniyorlar sanki. Taşların üzerinde geviş getiren tekerlek tıngırtıları. Arabacının nasırlı ayakları çıplak. Kapıyı çalıyorlar. Haziran sonu. Havada uçuşan kavak pamukçuklarından sıcak bir kar. Adamlar ikindi namazından çıkalı yarım saat olmuş olmamış. Sokak tütüyor. Başında beze tablası taşıyan kısa pantolonlu bir çocuk geçiyor yanlarından. Kaymaklı! Diye bağırıyor. Yan gözle onları süzerek. Kapıyı çalıyorlar. Takunya sesleri taş avluda büyüyor. Kapıyı Osman Efendi açıyor. Güneşin sızamadığı bir avlu. Taşların üzeri silme dut. Avlunun ucunda yıkıntı bir odunluk ve odunlukta takma bir bacak. Her gelişlerinde o bacağa bakmamak istiyorlar ama gözleri kayıyor. Korkuyorlar. Osman Efendi'nin ardından avluyu geçiyorlar. Serin bir sofa. O takma bacak kimin anne? Osman Efendi'nin karısının. Karısı nerede? Hasta. Başka odada yatıyordur. Bacağının biri yok mu? Yok. Ne olmuş? Kesmişler. O bacağı ne yapmışlar? Gömmüşler. Yani Osman Efendi'nin karısının bir parçası ölü mezarlıkta, bir parçası da o evde yaşıyor, öyle mi? Neden bunları soruyorsun oğlum? Korkuyorum anne. O eve gitmek istemiyorum. Deli olma oğlum. O da benim gibi bir kadın. Yalnızca bir bacağı yok. Takma bacağını ne zaman takıyor? Sokağa çıkacağı zaman. Osman Efendi mavi badanalı odaya giriyor. Ardından da onlar. Yerde baklava dilimi desenli kırmızı bir kilim var. Yer yer solmuş ve yıpranmış. Kalın tür perdenin örgüsünden süzülen güneş, pencerenin önündeki yüksekçe mincere düşüyor. Kocaman dallı yaygının üzerinde sinekler oynaşıyor. Minderde işleri saman dolu büyük yastıklardan başka iki de kırlent var. Biri tam köşede duruyor. Siyah saten üzerine yeşil ve sarı renklerle korkunç bir kuş deseni işlenmiş. Öbürü ise çiçeğe benziyor ama çiçek değil. Yere üç büyük şilte konmuş. Onların ardında yine saman doldurulmuş yastıklar var. Odada bir koku. Hem kuru otu andırıyor, hem de cami işlerini. Bir bacağı olmayan kadını yine göremiyorlar. Osman Efendi yüklüğün kapısını açıp rahleyi çıkarıyor. Onlar yerdeki şilteye diz çöküp oturmuş bekliyorlar. Rahle önlerine geliyor. En'am sufaralarını üstüne koyuyorlar. Dün kaldığımız yeri açın, diyor Osman Efendi. Açıyorlar. Bugünkü dersi çalıştınız mı? Başlarını sallıyorlar. Çalışmışlar. Önce dünkü dersi bir okuyalım. Sonra bugünküne geçeriz. Oku bakalım Vedat. Vedat okuyor. Küçücük parmağı sağdan sola kapkara Arap harflerinin üzerinde geziniyor. Osman Efendi de dudaklarını kıpırdatarak izliyor onu. O bitirince aynı sayfayı Burhan okuyor. Odada bir sineğin usanç verici vızıltısı. Tığla işlenmiş, tek bacaklı kadın mı örmüştür o perdeyi anne? Kalın perdede, güneş ve dışarıda oyunlarla dolu cıvıl cıvıl bir dünya. Zaman geçmek bilmiyor. Bir herkes okuyorlar. Osman Efendi, ha bir dahi diyor. Bir kez daha okuyorlar. Osman Efendi yine ha bir dahi diyor. Okunan bölüm Osman Efendi'ye bir türlü yeterli gelmiyor. Aynı yeri sürekli yeniletiyor. Onlar okurlarken o da gözleri kapalı, dudakları kımıl kımıl sallanıp duruyor. Takma bacak dışarıda, odunlukta. Geceleri o bacaktan korkmuyor mu Osman Efendi? Vedat çoğu geceler o bacağın avludaki taşlarda yankılanan tok sesini duyuyor. Sonra merdivenin çıkışını, seksek oynar gibi, durup dinlenerek ve yattıkları odanın kapısına gelip bekleyişini. İçeri girmiyor, oraya dek gelip duruyor. Yeniden kulak kabarttığında yine taşlarda gezinen tok sesi duyuyor. Ama ne annesine anlatıyor bunu ne de babasına. Burhan bile bilmiyor.
Kıyamet koptuktan bir müddet sonra Allah Teala emriyle nef'a-i saniye vuku bulacak. Bu nef'a üzerine bütün insanlar yeniden hayat bularak yattıkları, bulundukları yerden kalkacak. Mahşer meydanında toplanacaklardır.
Mahşer yerini çayırlık gibi dümdüz, uçsuz bucaksız düşlüyor. Öyle ki ne bir ağaç, ne bir dere, ne bir hendek, ne de bir tepe. Çayırlık gibi dümdüz. Ama çim de değil yerler. Beton ya da kar yağmış gibi alabildiğine beyaz. Ürkütücü bir kalabalık var. Herkes yeni dirildiğinden bütün yüzler yeşil. Ve ortalıkta yağmur sonrasının toprak kokusu. Bu kalabalıkta annesini, babasını, Burhan'ı ve Osman Efendi'yi nasıl bulacağını düşünüyor. Osman Efendi bu işleri iyi biliyor çünkü. Bu durumda neler yapılacak, hangi dualar okunacak, nasıl laf dilenecek? Osman Efendi'nin karısını görüyor sonra. Bir bacağı yok.
Malumdur ki ruhlar birer emri ilahidir. Mahiyetleri insanlarca meçhuldür. İnsan ölünce ruhu muvakkaten başka bir aleme gider. Orada ameline göre ya rahat yaşar ya da azap görür. O aleme alemi berzah denir ki dünya ile ahiretten başka bir alemdir. Yaşayışla ölüm arasında uyku hali nasılsa dünya ile ahiret arasında berzah alemi de o gibi bir varlıktır. Bunun mahiyetini yalnızca Allah Teala bilir.
Nasıl bir azap bu böyle diye düşünüyor. Kimler? Neden çekerler? İnsanın içini dışını okuyan o gizli gücün hava gibi her yerde olduğunu anlıyor. Gittikçe küçülüyor Osman Efendi'nin karşısında.
Mahşer'de büyük bir adalet divanı kurulacak. Herkesten dünyada yaptıkları sorulacak. Ona göre hakkında karar verilecektir. Hatta insan ölünce kabrinde de münkir ve nekir denilen melekler, ki gözleri mavidir, tarafından sorguya çekileceklerdir. Rabbin kimdir, dinin nedir, kıblen neresidir diye sual olunacaktır.
Dışarıda bomboş bir sokak. Boş ve sıcak. Sıcak ve zor. İki köpek hırlaşıp dalaşıyor pencerenin altında. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ve onlara Rabbin kim diye sual olunmayacak. Şimdi köpek olmalıydı Vedat. Ya da kedi. Ya da kuş. Bugünkü ders ne zaman bitecek Osman Efendi? Ne zaman? Mahalledeki boş arsada çift kalemaç kurulmuştur şimdi. Bırak artık bizi de gidelim Osman Efendi. Amir dahi! Cehennem çok kötüydü. Öyle diyordu Osman Efendi.
Sırat cehennemin üzerine kurulmuş. Geçilmesi pek zor bulunan bir köprüdür. Köy bunun üzerinden Allah Teala'nın kulları ama sevdiği kulları pek kolaylıkla hatta bir kısmı birer belki hatıf gibi geçip cennete gireceklerdir. Kafirler ile af ve mahzar olmayan bir kısım müminler de geçemeyip cehenneme düşeceklerdir.
Osman Efendi'nin bir Berk-i Hatıf gibi Sırat'ın üzerinden geçip cennete girdiğini görürdü. Peki ya karısı? O nasıl geçecekti ki incecik köprüden? Kendisi, kardeşi, annesi, babası nasıl geçeceklerdi?
Cennet ise hatır ve hayale gelmeyen maddi ve manevi nimetleri cami, fenadan beri, el-yevm mevcut ve 8 tabakaya ayrılmış bir mükafat alemidir ki, bulunduğu yeri ancak Allah Teala bilir.
Burhan birden ağlamaya başladı.
Ne oldu?
Dedi Osman Efendi.
Galiba altına biraz çiş yapmış.
Altına çiş mi yapmış?
Diye öfkelendi Osman Efendi.
Neden zamanında söylememiş? Allah'ın huzurundayız. Çok günah. Çarpılırsın sonra. Hadi hemen gidin. Yarınki dersinize iyi çalışın. Bu seferlik affediyorum. Ama bir daha çişmiş yok. Tamam mı?
Başlarını salladılar. Tamam. Sobayı yakmadı. Çay da demlemedi. Hiçbir şey yapmadı. Bugün ev dar gelecek, belli oldu. Bisiklet hazır olsaydı, akşama kadar dolaşır, iyice yorulduktan sonra dönerdi eve. Paltosunu giyip çıktı. Yakup'un kahvesi de olmasaydı, ne yapardı? 7. ayrımın sonu. Sayfa 67.